Ayrım 9. Görüşme teknikleri 440 nolu kitap sayfa 163. Ünite 8. Görüşmede etik ilkeler. 1. Aşağıdakilerden hangisi doğru ve yanlış davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını öneren felsefe dalıdır? A. Ahlak, B. Empati, C. Sempati, D. Teknik, E. Etik. Çözüm: TÜBA Etik Kurulu'nun tanımına göre, etik, insanların ahlaklı yaşamın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirmeye uğraştıkları bir düşün alanıdır. Yanıt E'dir, etik. 2. Aşağıdakilerden hangisi davranışlara yön gösteren ve onları gerekçelendiren bir öneri veya yönerge biçiminde açıklanabilir? A. Etik değer, B. Etik ilke, C. Etik kural, D. Etik kod, E. Etik standart. Çözüm: Etik değerle zihinde davranışı belirleyen düşünme süreçleri için ölçüt, toplum ölçeğinde davranışı düzenleyen kurallar için bir kaynaktır. Etik değer, davranışlara yön gösteren ve onları gerekçelendiren bir öneri veya yönerge biçiminde açıklanabilir. Yanıt A'dır, etik değer. 3. Amerika'da çevre koruma konusu etik ve ahlaki bir bağlamda hangi yıllarda tartışılmaya başlanmıştır? A. 1940'lı yıllarda, B. 1950'li yıllarda, C. 1960'lı yıllarda, D. 1970'li yıllarda, E. 1980'li yıllarda. Çözüm: Amerika'da çevre koruma konusu etik ve ahlaki bir bağlamda 1950'lerde tartışılmaya başlanmış, ancak çevre korumaya ilişkin ilk temel yasa 1960'larda yürürlüğe girmiştir. İş güvenliği ve ayrımcılık sorunlarına ilişkin tartışmalar 1960'larda başlamış ve 1970'lerde bu konuda bir yasa çıkarılmıştır. İş yerinde cinsel taciz konusu 1970'lerde gündeme getirilmiş ve yine 1980'lerde buna ilişkin bir yasa uygulanmaya başlanmıştır. Yanıt B'dir, 1950'li yıllarda. 4. Sosyal hizmetlerde, dolayısıyla sosyal çalışmacının etik çıkmazlarda karar verme süreci kaç basamak içinde değerlendirilebilir? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Çözüm: 1. basamak, problemi tanımlamak. 2. basamak, problemle ilgili değişkenleri açıklamak. 3. basamak, diğerlerinden geri bildirim almak. 4. basamak, bu çatışmalı durum çıkmaz için hangi değerler ve etik standartların uygulanabileceği konusunda çalışma yapmak. 5. basamak, etik ilkeler doğrultusunda ikilemi değerlendirmek. 6. basamak, mümkün alternatifleri tanımlamak, sıralamak. 7. basamak, her alternatifin olumlu ve olumsuz yönünü değerlendirmek. 8. basamak, karar vermek. Yanıt D'dir, 8. 5. Problem, hangi problemler? Problemin oluşturduğu ortamdaki insanlar, uzman rolü, kurumun ilişkisi, diğer değişkenler. Yukarıdaki durumlar etik çıkmazlarda karar verme sürecinin kaçıncı basamağında yer alır? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm: 2. basamak, problemle ilgili değişkenleri açıklamak. Problem, hangi problemler? Problemin oluştuğu ortamdaki insanlar, uzman rolü, kurumun ilişkisi, diğer değişkenler. Yanıt B'dir, 2. 6. Sosyal çalışmacıların bizzat kendisinin de başvurana hiçbir şekilde fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan zarar vermemesi gerekir. Bu konuda sosyal çalışmacıların bir takım sorumluluklarından bahsedilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar arasında yer almaz? A. Başvuranları ister isteğe bağlı, ister zorla olsun, cinsel açıdan taciz etmemeli ve onlarla duygusal cinsel aktivitelere ya da temasa girmemelidir. B. Başvurana psikolojik açıdan zarar verme olasılığı varsa başvuranıyla fiziksel temas, kucaklaşmak gibi kurmamalıdır. C. Başvuranlara yönelik kaba bir dil kullanılmalıdır. D. Başvuranların yararını tehlikeye atacak şekilde bireysel sorunlarını, yasal problemlerini, ekonomik yetersizliklerini, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıkları ile ilgili güçlüklerini başvuranlara yansıtmamalıdır. E. Başvuranla etkili bir şekilde çalışılabilecek her türlü yeterliliğe sahip olmalıdır. Çözüm: Sosyal çalışmacıların bizzat kendisinin de başvurana hiçbir şekilde fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan zarar vermemesi gerekir. Örneğin, başvuranlara yönelik küçük düşürücü bir dil kullanılmamalıdır. Yanıt C'dir. Başvuranlara yönelik kaba bir dil kullanılmalıdır. 7. Görüşme öncesi, görüşme yapılacak bireylere mahremiyet ve gizliliğin garanti edilmesi yetmez. Önemli olan bu sözün tutulmasıdır. Yani mahremiyet ve gizliliğin korunmasıdır. Bu kapsamda sosyal çalışmacının bağlı bulunduğu etik ilkelerden biri gizlilik, mahremiyet, özel hayatın korunması ve elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uymaktır. Bunun için sosyal çalışmacının bazı sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar arasında yer almaz? A. Başvuranla güven, gizlilik ve özel hayatın korunması, elde edilen bilginin sorumlu bir biçimde kullanılması temeline dayalı ilişki kurar ve sürdürür. B. Başvurandan gerekli olmadıkça mahremiyet içeren bilgi istememeli, mahremiyet içeren bilginin alınması durumunda gizlilik ilkesine uymalıdır. C. Gizli bilgiyi başvuranın veya başvuran adına onay vermeye yasal olarak yetkili bir kişinin onayı alması durumunda açığa vurabilir. D. İstisnai hallerde elde ettikleri bilgiyi gizli tutmalıdır. E. Başvurana gizli bilginin açıklanacağını söylemeli ve açıklama yapılmadan önce eğer mümkünse bunun olası sonuçları hakkında onu bilgilendirmelidir. Çözüm. Başvuranla güven, gizlilik ve özel hayatın korunması, elde edilen bilginin sorumlu bir biçimde kullanılması temeline dayalı ilişki kurar ve sürdürür. Başvurandan gerekli olmadıkça mahremiyet içeren bilgi istememeli, mahremiyet içeren bilginin alınması durumunda gizlilik ilkesine uyulmalıdır. Gizli bilgiyi başvuranın veya başvuran adına onay vermeye yasal olarak yetkili bir kişinin onayı olması durumunda açığa vurabilir. Genel olarak elde ettikleri bilgiyi başvurunun kendisine veya başkalarına kısa, orta ve uzun vadede zarar verme riski olmadıkça veya yasal olarak müracaatçının onayı olmaksızın açıklama gerekmedikçe gizli tutmalıdır. Her durumda elde ettikleri bilgiyi istenen amaca ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde açıklamalı, sadece açıklama yapılması gereken konu ile doğrudan ilgili bilgi verilmelidir. Başvurana gizli bilginin açıklanacağı söylenmeli ve açıklama yapılmadan önce eğer mümkünse bunun olası sonuçları hakkında onu bilgilendirmelidir. Gerçi gizli bilginin istenebileceği ya da yasal zorunluluklarla açığa vurulabileceği durumlar mümkün olduğu ölçüde görüşmenin başında yapılmalı ve gerektiğinde yeniden değerlendirilmelidir. Yanıt D'dir. İstisnai hallerde elde ettikleri bilgiyi gizli tutmalıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi bir görüşmecinin davranış veya sözle yargılamamak, yönlendirmemek ilkesi gereği yapmaması gereken eylemlerden biri değildir? A. Görüşmeci yönlendirici sorulardan kaçınmalıdır. B. Görüşmeler dolambaçlı bir şekilde görüşülene bir şey satmak, empoze etmek için kullanılmamalıdır. C. Görüşme sırasında kendi hakkında benzer bir olay anlatması gerekir. D. Görüşmeci, görüşülen konu üzerindeki kişisel görüşlerini belli etmekten özenle kaçınmalıdır. E. Görüşmeci, görüşülen bireyin yanıtlarını uygun bulup bulmadığını gösterecek söz söylememeli veya herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Çözüm. Görüşmeci, görüşülen bireyin yanıtlarını uygun bulup bulmadığını gösterecek söz söylememeli veya herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Görüşmeci, yönlendirici sorulardan kaçınmalıdır. Yönlendirici sorular genellikle belli yönde yanıt sağlarlar. Görüşmeler, dolambaçlı bir şekilde görüşülene bir şey satmak, empoze etmek için kullanılmamalıdır. Bu nedenle görüşmeci, görüşülen konu üzerindeki kişisel görüşlerini belli etmekten özenle kaçınmalıdır. Görüşme sırasında kendi hakkında benzer bir olay anlatmaması gerekir. Görüşmecinin kendi görüşlerini beyan etmesi veya kendiyle ilgili bir olay anlatması da bir çeşit yönlendirmedir ve etik bir davranış değildir. Yanıt C'dir. Görüşme sırasında kendi hakkında benzer bir olay anlatması gerekir. 9. 1. Özen gösterme. 2. Değer yükleme. 3. Uygun davranışta bulunma. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri saygı göstermenin yolları arasında yer alır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. Yalnız 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Dillon, 1992, saygı göstermenin çeşitli yolları olduğunu vurgulamış ve bunlar arasında özen gösterme, değer yükleme ve uygun davranışta bulunmayı sıralamıştır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 10. Aşağıdakilerden hangisi etik ilke ve sorumluluklar arasında yer almaz? A. Görüşmenin amacını ve prosedürlerini açıklamak. B. Risk ve fayda değerlendirmesi. C. Mahremiyet, gizliliğin garantilenmesi. D. Görüşmede şeffaflığın vurgulanması. E. Başvuran haklarının tanınması. Çözüm: İstisna hallerde değil, her durumda elde edilen bilgi istenen amaca ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde açıklanmalı. Sadece açıklama yapılması gereken konuyla doğrudan ilgili bilgi verilmelidir. Yanıt D'dir. Görüşmede şeffaflığın vurgulanması. 11. Aşağıdakilerden hangisi etik için yanlış bir ifadedir? A. Etik bir disiplin değildir. B. Etiğin ilgi alanı insanın davranış ve eylemleriyle bunların sonuçlarını araştırılması ve değerlendirilmesidir. C. Etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları konu edinir ve insan davranışlarını ahlakilik koşulları açısından araştırır ve değerlendirir. D. Etik bir ilkeler, kurallar, değerler, standartlar kümesidir. E. Etik, doğru ve yanlış arasındaki farkı ayırt etme, etik tercihler yapma, ödev ve yükümlülükler yaratmayla ilgilenir. Çözüm: Etik, felsefi bir disiplindir ve insan davranışlarına felsefi bir bakış açısıyla anlam kazandırmaya çalışır. Yanıt A'dır. Etik bir disiplin değildir. 12. Aşağıdakilerden hangisi farklı çerçevelere özgü temel yaklaşımları ve davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan en genel, temel ve soyut kuralları ifade eder? A. Etik değer. B. Etik ilke. C. Etik kural. D. Etik kod. E. Etik standart. Çözüm: Etik ilke, eylemleri yönlendiren temel düşünceler, değerlerin eyleme geçmesini sağlayan ve yönlendiren anlamlar biçiminde açıklanabilir. Etik ilke, farklı çerçevelere özgü temel yaklaşımları ve davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan en genel, temel ve soyut kuralları ifade eder. Yanıt B'dir. Etik ilke. 13. Etik ile ahlak karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Etik, insan davranışlarını irdeleyen düşünsel, somut bir etkinlik. Ahlak ise insan davranışlarını belirleyen toplumsal, soyut bir düzenektir. B. Etik ve ahlak arasında genişlik, darlık, teorik ve pratik açılarından bir farklılık vardır. C. Ahlak, yanlış, doğru, iyi, kötü, erdem, kusur ve davranışların sonuçlarını değerlendirme ile ilgilidir. Ahlak felsefesi ya da etik, ahlakı konu edinen felsefe dalıdır. D. Etik, doğru ve yanlış davranış teorisi, ahlak ise onun pratiğidir. E. Etik değerlerle ilgilidir. Ahlaksa bunun hayata geçirilme tarzıdır. Çözüm: Etik, insan davranışlarını irdeleyen düşünsel, soyut bir etkinlik. Ahlak ise insan davranışlarını belirleyen toplumsal, somut bir düzenektir. Yanıt A'dır. Etik, insan davranışlarını irdeleyen düşünsel, somut bir etkinlik. Ahlak ise insan davranışlarını belirleyen toplumsal, soyut bir düzenektir. 14. Etik çıkmazlarda karar verme sürecinde hangi basamakta etik sorun ve gerçekleştiği bağlam belirlenir? Yani etik sorun açığa çıkarılır. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm: 1. basamak, problemi tanımlamak. Etik sorun ve gerçekleştiği bağlam belirlenir. Yani etik sorun açığa çıkarılır. Her ikilem farklıdır. Bu nedenle belirli bir reçete yoktur. Her uzman farklı kurallara dayanarak farklı kararlar verebilir. Yanıt A'dır. 1. 15. Etik çıkmazlarda karar verme sürecinde hangi basamakta sosyal hizmet danışmanları diğer uzmanlarla görüşülür? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm: 3. basamak, diğerlerinden geri bildirim almak. Sosyal hizmet danışmanları diğer uzmanlarla görüşülür. Yanıt C'dir. 3. 16. Sosyal çalışmacılar ilke olarak 1. Başvuranların yararını gözetirler. 2. Onların zarar riskini azaltırlar. 3. Üçüncü kişiler onları ilgilendirmezler. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. Yalnız 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Sosyal çalışmacılar ilke olarak başvuranların yararını gözetir ve onların zarar riskini azaltır. Ancak bununla birlikte üçüncü kişileri de göz ardı edemez. Yanıt B'dir. 1 ve 2. 17. Görüşme öncesi, görüşme yapılacak bireylere mahremiyet ve gizliliğin garanti edilmesi yetmez. Önemli olan bu sözün tutulmasıdır. Yani mahremiyet ve gizliliğin korunmasıdır. Bu kapsamda sosyal çalışmacının bağlı bulunduğu etik ilkelerden biri gizlilik, mahremiyet, özel hayatın korunması ve elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uymaktır. Bunun için sosyal çalışmacının bazı sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar arasında yer almaz? A. Başvuranın onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü şahıslara vermelidir. B. Gizlilik konusunu güvence altına almadan gizli bilgiyi herhangi bir ortamda başkalarıyla paylaşmamalıdır. C. Yasal prosedürler sırasında yasaların izin verdiği ölçüde başvuranların gizliliğini korumalıdır. D. Medyanın taleplerine cevap verirken başvuranların mahremiyetini korumalıdır. E. Müracaatçılara ait yazılı, elektronik kayıt ve diğer hassas bilgilerin gizliliğini sağlamalıdır. Çözüm, başvuranın onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü şahıslara vermemelidir. Gizlilik konusunu güvence altına almadan gizli bilgiyi herhangi bir ortamda başkalarıyla... Çözüm, başvuranın onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü şahıslara vermemelidir. Gizlilik konusunu güvence altına almadan gizli bilgiyi herhangi bir ortamda başkalarıyla paylaşmamalıdır. Yanıt A'dır. Başvuranın onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü şahıslara vermelidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi ön yargılı tutumlarla davranmak olarak tanımlanabilir? A. Eşit davranma. B. Durumu idare etme. C. Ayrımcılık. D. Saldırganlık. E. Kayıtsızlık. Çözüm. Lamberton ve Miner, 1995, ayrımcılığı ön yargılı tutumlarla davranmak şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre ön yargı bir tutum, ayrımcılık ise bir eylemdir. Sosyal çalışmacıların görüşmede bağlı bulunduğu etik ilkelerden biri ayrımcılık yapmamaktır. Görüşme sırasında gündeme gelen konular ve anlatımla sosyal çalışmacılar kendilerinin yardımına ve tavsiyesine gereksinim duyan herkese cinsiyet, yaş, engelli olma, renk, ırk, toplumsal sınıf, dil, din, siyasal görüş veya cinsel tercih durumuna göre ayrım yapmaksızın görüşmelerini yürütmek ve başvuranlarıyla ön yargısız bir ilişki ve işbirliği içinde bulunma sorumluluğu bulunmaktadır. Yanıt C'dir. Ayrımcılık. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir görüşme sırasında başvuran haklarının tanınması ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Görüşmeci, görüşülen bireylere hangi amaç için kimlerin verilere ulaşabilme, erişim hakkı olduğunu açıklamamalıdır. B. Görüşmeden elde edilen verilerle tutulan kayıtlar esas olarak görüşülen bireylere aittir. C. Başvuranların da kendileriyle ilgili kayıtlara ulaşma hakkı vardır. D. Sosyal çalışmacılar başvuranlara kendileriyle ilgili kayıtlara makul ölçülerde ulaşmalarını sağlamalıdır. E. Eğer görüşme yapılan kişiler huzursuz veya üzgün, sinirli olursa görüşme iptal edilebilir veya ertelenebilir. Çözüm. Görüşmeci, görüşülen bireylere hangi amaç için kimlerin verilere ulaşabilme erişim hakkı olduğunu açıklamalıdır. Görüşmeden elde edilen verilerle tutulan kayıtlar esas olarak görüşülen bireylere aittir. Bu nedenle başvuranların da kendileriyle ilgili kayıtlara ulaşma hakkı vardır. Sosyal çalışmacılar başvuranlara kendileriyle ilgili kayıtlara makul ölçülerde ulaşmalarını sağlamalıdır. Ancak başvuranların kendileriyle ilgili kayıtlara ulaşmaları yanlış anlamaya ya da zarara neden olabileceğinden sosyal çalışmacının kayıtların ne anlama geldiği konusunda başvuranları bilgilendirmesi gerekmektedir. Yine bir diğer hak da başvuranların istediği an görüşmeden çekilebilme hakkıdır. Eğer görüşme yapılan kişiler huzursuz ve üzgün, sinirli olursa görüşme iptal edilebilir veya ertelenebilir. Yanıt A'dır. Görüşmeci, görüşülen bireylere hangi amaç için kimlerin verilere ulaşabilme erişim hakkı olduğunu açıklamamalıdır. 20. Görüşme öncesi, katılım istekliliği yaratıldıktan sonraki ikinci aşamada, görüşmeyi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Veri toplama sınırlılıklarına dikkat. B. Yanlış vaatlerde bulunmamak. C. Ayrımcılık yapmak. D. Davranış veya sözlerle yargılamamak, yönlendirmemek. E. Doğruluk ve dürüstlük. Çözüm. Görüşme öncesi katılım istekliliği yaratıldıktan sonra ikinci aşama görüşmeyi yaparken saygı, tarafsızlık, veri toplama sınırlılıklarına dikkat, yanlış vaatlerde bulunmamak, ayrımcılık yapmamak, davranış veya sözlerle yargılamamak, yönlendirmemek, doğruluk ve dürüstlük gibi ilke ve sorumluluklara bağlı kalarak iyi bir ilişki ve işbirliğini kurmak ve sürdürmektir. Yanıt C'dir. Ayrımcılık yapmak. 21. Etiğin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet, B. Millet, C. Bilim, D. İnsan, E. Tüm canlılar. Çözüm: felsefenin başlangıcından bu yana tartışılmakta olan ve son yıllarda sürekli artan bir ilgi gören etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak felsefe biliminin önemli bir çalışma alanı olmuştur. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan etik, İdeal insan davranışlarını formüle etmeyi amaçlamakta ve bu yönüyle insan unsurunun var olduğu her ortamda karşımıza çıkmaktadır. Doğal olarak etik, temel öznesi, ilgi alanı insan olan sosyal hizmet mesleğinin de merkezinde yer almaktadır. Yanıt D'dir, insan. 22. Aşağıdakilerden hangisi ilkelere uygun eylem yolları olarak tanımlanmaktadır? A. Etik değer, B. Etik ilke, C. Etik kural, D. Etik kod, E. Etik standart. Çözüm: etik kural, ilkeler soyut ve belirsizdir. Bu nedenle ilkelerin davranışlara yansıyabilmesi için genellikle daha somut hedeflere, yani kurallara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda kurallar, ilkelere uygun eylem yolları olarak tanımlanmaktadır. Etik kurallar, etik ilkeler gibi davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan, etik ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen düzenlemelerdir. Kurallar, İlkelerin uygulamaya yansıyan türevleri olarak nitelenmektedir ve temel işlevleri uygulamaların istenir nitelikte olmasını güvence altında tutmaktır. Yanıt C'dir, etik kural. 23. Aşağıdakilerden hangisi insanın ve toplumun değişme ve gelişmesinin dinamiği ve yasaları konusunda gelişme düşüncesi ve bilgisiyle insanın toplumsal etkinliğini geliştirme yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması konularında bilgi üreten bir bilim dalıdır? A. Siyasal hizmet, B. Kültürel hizmet, C. Ekonomik hizmet, D. Ahlaki hizmet, E. Sosyal hizmet. Çözüm: sosyal hizmet, insanın ve toplumun değişme ve gelişmesinin dinamiği ve yasaları konusunda gelişme düşüncesi ve bilgisiyle insanın toplumsal etkililiğini geliştirme yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması konularında bilgi üreten bir bilim dalıdır. Sosyal hizmetlerin konusu olan birey artı toplum artı sorunlar artı değişim artı çözüm mekanizmaları arasında karşılıklı dinamik bir etkileşim vardır ve bu konular bilimsel yöntemle ele alınır, araştırılır, bilgi üretilir ve uygulanır. Yanıt E'dir, sosyal hizmet. 24. Etik çıkmazlarda karar verme sürecinde hangi basamakta açığa çıkarılan etik soruna uygun etik ilkeler ve kurallar belirlenir? A. 1. B 2, C 3, D 4, E 5. Çözüm: dördüncü basamak. Bu çatışmalı durum çıkmaz için hangi değerler ve etik standartların uygulanabileceği konusunda çalışma yapmak. Açığa çıkarılan etik soruna uygun etik ilkeler ve kurallar belirlenir. Yanıt D'dir. 4. 25. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın ya da etkinliğin çeşitli yollarını ve veya sonuçlarını etik ilkelere göre sistematik bir şekilde göz önüne alarak ve değerlendirerek seçim yapma sürecidir? A. Etik karar verme süreci, B. Sosyal karar verme süreci, C. Kültürel karar verme süreci, D. Siyasal karar verme süreci, E. Mesleki karar verme süreci. Çözüm: etik karar verme süreci, bir davranışın ya da etkinliğin çeşitli yollarını ve veya sonuçlarını etik ilkelere göre sistematik bir şekilde göz önüne alarak ve değerlendirerek seçim yapma sürecidir. Bir başka tanıma göre etik karar verme, birbiriyle çatışan seçeneklerin olduğu bir durumda sistematik bir düşünme biçimiyle ahlaki açıdan en doğru eyleme karar verilmesini içeren mantıksal bir süreci ifade etmektedir. Yanıt A'dır. Etik karar verme süreci. 26. 1. Aleyhine olabilir. 2. Ne aleyhine ne de lehine olabilir. 3. Eylemlerden yarar sağlayabilir. Sömüren kişinin amacı çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır. Ancak bu durum sömürülen kişi için yukarıdaki durumlardan hangisinin oluşmasını sağlayabilir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. Yalnız 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: sömüren kişinin amacı çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır. Ancak bu durum sömürülen kişinin A. aleyhine olabilir, B. ne aleyhine ne de lehine olabilir, C. eylemlerden yarar sağlayabilir. Ancak bu yarar sömürenin yararından daha azdır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 27. Görüşme öncesi görüşme yapılacak bireylere mahremiyet ve gizliliğin garanti edilmesi yetmez. Önemli olan bu sözün tutulmasıdır. Yani mahremiyet ve gizliliğin korunmasıdır. Bu kapsamda sosyal çalışmacının bağlı bulunduğu etik ilkelerden biri gizlilik, mahremiyet özel hayatın korunması ve elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uymaktır. Bunun için sosyal çalışmacının bazı sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar arasında yer almaz? A. Bilgisayar kullanımı, elektronik posta, faks, telefon, telesekreter ve diğer elektronik ve bilgisayar teknolojisi yoluyla üçüncü şahıslara aktarılan bilginin gizliliğini sağlamak için gerekli önlemler almalı ve bunu sürekli kılmalıdır. B. Başvuranların gizliliğini mesleki uygulamayı sonlandırması, kapasitesinin yeterli olmaması ya da vefat etmesi durumlarında da korumak için gerekli önlemleri almalıdır. C. Başvuranın durumunu eğitim ve öğretim amacıyla tartışırken başvuran gizli bilginin açığa vurulması için izin vermediği sürece kimlik bilgilerini açıklamamalıdır. D. Başvuranların kayıtlara ulaşma hakkı yoktur. E. Başvuranlarını diğer meslek elemanlarına havale etmek durumunda kalırsa sorumluluğun aktarımında uygun adımları atmalıdır. Çözüm. Başvuranların kayıtlara ulaşma hakkı vardır. Başvuranların kayıtlara ulaşmasına yardımcı olurken diğer insanlara ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır. Yanıt D'dir. Başvuranların kayıtlara ulaşma hakkı yoktur. 28. Aşağıdakilerden hangisi tarafsızlık ya da nesnelliği, insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi ve bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesi şeklinde tanımlamaktadır? A. Lamberton, B. Minor, C. Fromm, D. Arneson, E. Fayol. Çözüm. Fromm, 1981, tarafsızlık ya da nesnelliği, insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi ve bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Bireyin nesnel olabilmeleri, karşılarındaki birey ya da nesne hakkındaki kendi ilgi, gereksinim ve korkularını işe karıştırmadan, bu görüntüleri çarpıtmadan aradaki farklılığın görülmesini gerektirdiğini belirtmektedir. Yanıt C'dir. Fromm. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ya da grubun kendi yaşamları ya da kişisel işlerinin kamuya açık olmaktan uzak olması ya da kendileri hakkındaki bilgi akışını kontrol etme hakkı şeklinde tanımlanmaktadır? A. Hakkaniyet, B. Mahremiyet, C. Aleniyet, D. Nesnellik, E. Öznellik. Çözüm. Westin, 1967, göre mahremiyet, gizlilik bir kişi ya da grubun kendi yaşamları ya da kişisel işlerinin kamuya açık olmaktan uzak olması ya da kendileri hakkındaki bilgi akışını kontrol etme hakkı şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanımla gizlilik, birey, grup ya da kurumların kendilerine ait bilginin ne zaman, nasıl ve ne kadarının başkaları tarafından bilineceğine karar verme hakkı olarak tanımlanabilir. Yanıt B'dir, mahremiyet. 30. Bilgi verecek kişiyi araştırmanın doğası hakkında bilgilendirip, onda görüşmeye katılım istekliliği yaratarak karşılıklı ilişkinin başlatılması, iyi bir ilişki ve işbirliğinin kaçıncı aşamasıdır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm. İyi bir ilişki ve işbirliğinin ilk aşaması, bilgi verecek kişiyi araştırmanın doğası hakkında bilgilendirip, onda görüşmeye katılım istekliliği yaratarak karşılıklı ilişkinin başlatılmasıdır. Yanıt A'dır. 1. 31. Aşağıdaki hangi hizmetlerde gerçekleştirilen eylemlerin en temel parçasını oluşturmaktadır? A. Devletler arası görüşmelerin, B. Devletle toplum arasındaki görüşmelerin, C. Birey ya da gruplarla yapılan görüşmelerin, D. Sadece bireylerle yapılan görüşmelerin, E. Sadece gruplarla yapılan görüşmelerin. Çözüm. Birey ya da gruplarla yapılan görüşmeler, sosyal hizmetlerde gerçekleştirilen eylemlerin en temel parçasını oluşturmaktadır ve etik yaklaşımın yapılan görüşmelerde önemli bir yeri vardır. Sosyal hizmet görüşmelerinin etik açıdan iyi sayılabilmesi için görüşmenin tüm aşamalarında kurallara uyulması ve gerek bilimsel, gerekse de mesleki değerlere bağlı kalınması gerekmektedir. Bu açıdan gerekli etik yaklaşımı bilmek ve buna göre hareket etmek önemli hale gelmektedir. Yanıt C'dir. Birey ya da gruplarla yapılan görüşmelerin. 32. Aşağıdakilerden hangisi belli bir grup ya da ülke içerisindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallardır? A. Etik değer, B. Etik ilke, C. Etik kural, D. Etik kod, E. Etik standart. Çözüm: Etik kod, belli bir grup ya da ülke içerisindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallardır. Farklı bir tanımla etik kodlar, belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade eder. Yanıt D'dir. Etik kod. 33. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel etkinliklerin yürütebilmesi açısından ortaya çıkan değer sorunları ile bunlara getirilen çözüm önerilerinin tartışıldığı alandır ve bilimsel çalışmalarda bulunanlara bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeleri gösterir? A. Bilim etiği, B. Sosyal etik, C. Kültürel etik, D. Meslek etiği, E. Siyasal etik. Çözüm: Bilim etiği, etik disiplinin bir alt dalıdır. Genel olarak bilim etiği, bilimsel etkinliklerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ile bunlara getirilen çözüm önerilerinin tartışıldığı alandır ve bilimsel çalışmalarda bulunanlara bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeleri gösterir. Bir başka anlatımla, bilim etiği kişiye araştırma yaparken ve bulgularını yayınlarken uyması gereken ahlaki yolu gösterir ve bilimcilere bunlarla ilgili yükümlülükler getirir. Yanıt A'dır. Bilim etiği. 34. Etik çıkmazlarda karar verme sürecinde hangi basamakta hiyerarşik düzenine göre tüm ilke ve kuralları değerlendirip eylem olasılıklardan birisi seçilir? A. 4. basamak. Bu çatışmalı durum çıkmaz için hangi değer ve etik standartların uygulanabileceği konusunda çalışma yapmak. B. 5. basamak. Etik ilkeler doğrultusunda ikilemi değerlendirmek. C. 6. basamak. Mümkün alternatifleri tanımlamak, sıralamak. D. 7. basamak. Her alternatifin olumlu ve olumsuz yönünü değerlendirmek. E. 8. basamak. Karar vermek. Çözüm: 8. basamak, karar vermek. Hiyerarşik düzene göre tüm ilke ve kuralları değerlendirip eylem olasılıklarından birisi seçilir. Yanıt E'dir. 8. basamak, karar vermek. 35. Aşağıdakilerden hangisi, iki veya daha fazla alternatiften hangisinin seçileceği konusunda yaşanan güçlüğü ifade eder? A. Sosyal çatışma, B. Etik çatışma, C. Kültürel çatışma, D. Mesleki çatışma, E. Siyasal çatışma. Çözüm: Etik çatışma, ikilemler, çıkmaz, dilemma, iki veya daha fazla alternatiften hangisinin seçileceği konusunda yaşanan güçlüğü ifade eder. Etik çatışmalar, birbiriyle rekabet eden doğrular arasında seçim yapmak durumuyla karşı karşıya kalınması halinde ortaya çıkmaktadır ve bu da etik sorunun varlığına işaret etmektedir. Yanıt B'dir. Etik çatışma. 36. Aşağıdakilerden hangisi sömürünün çeşitleri arasında yer almaz? A. Sömürücü, sömürülen kişiyi zorlayabilir ya da aldatarak kullanabilir. B. Sömürülen kişi yapılan eylemlere gönüllü olarak rıza gösterebilir. C. Sömüren kişinin amacı çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır. D. Genellikle sömürülen birey kendisine haksızlık yapılan bireydir. E. Sömürülen kişi daima fiziki olarak zayıf kişidir. Çözüm: Sömürünün çeşitleri şöyle açıklanmaktadır. Sömürücü, sömürülen kişiyi zorlayabilir ya da aldatarak kullanabilir. Sömürülen kişi yapılan eylemlere gönüllü olarak rıza gösterebilir. Sömüren kişinin amacı çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır. Ancak bu durum sömürülen kişinin A. aleyhine olabilir, B. ne aleyhine ne de lehine olabilir, C. eylemlerden yarar sağlayabilir. Ancak bu yarar sömürenin yararından daha azdır. Genellikle sömürülen birey kendisine haksızlık yapılan bireydir. Yanıt E'dir. Sömürülen kişi daima fiziki olarak zayıf kişidir. 37. Aşağıdakilerden hangisi gerçeği söylemek, yani sözlerimizi gerçeğe uydurmak şeklinde tanımlanmaktadır? A. Doğruluk, B. Dürüstlük, C. Samimiyet, D. Uyarlama, E. İdare. Çözüm: Etik davranış başkalarıyla ilişkide dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. Covey tarafından doğruluk, gerçeği söylemek, yani sözlerimizi gerçeğe uydurmak şeklinde tanımlanmaktadır. Dürüstlüğü ise gerçeği sözlerimize uydurmak, yani sözümüze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmek şeklinde açıklamakta ve dürüstlüğü kanıtlamanın en iyi yollarından birinin o sıra yanımızda olmayan kişilere sadakat göstermek olduğunu söylemektedir. Yanıt B'dir. Dürüstlük. 38. Aşağıdakilerden hangisi Fromm'a göre bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini ve onun özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi anlatır? A. Tarafsız olmak, B. Nesnel olmak, C. Saygılı olmak, D. Çalışkan olmak, E. Zeki olmak. Çözüm: Fromm'a göre saygılı olmak, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini ve onu özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi anlatır. Saygı, bir insanı bir kişi olarak olduğu gibi görmek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark etmektir. Yanıt C'dir, saygılı olmak. 39. Aşağıdakilerden hangisi başvuranın görüşmenin amacı ve prosedürleri, fayda ve riskleri, başvuranın sahip olduğu hakları, gizliliğin garantilenmesi ve gizliliğin sınırları hakkında bilgilendirildikten sonra çalışmayı kabul etmesi şeklinde tanımlanabilir? A. Bilgilendirilmiş onay. B. Yarı bilgilendirilmiş onay. C. Bilgilendirilmemiş onay. D. Resmi onay. E. Gayri resmi onay. Çözüm: bilgilendirilmiş onay, başvuranın görüşmenin amacı ve prosedürleri, fayda ve riskleri, başvuranın sahip olduğu hakları, gizliliğin garantilenmesi ve gizliliğin sınırları hakkında bilgilendirildikten sonra çalışmayı kabul etmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu çerçevede sosyal çalışmacıların görüşme yaparken görüşmenin doğası hakkında açık, anlaşılır bir dille başvuranları bilgilendirme, başvurana soru sorma fırsatı sağlama ve başvuranların onayını alma sorumluluğu bulunmaktadır. Yanıt A'dır. Bilgilendirilmiş onay. 40. Aşağıdakilerden hangisi gizli bilginin hangi durumlarda ve nasıl açıklanabileceğine ilişkin işverenin ve kurumun politikası hakkında bilgilendirilmelidir? A. Aile danışmanlığına başvuranlar. B. Grup danışmanlığına başvuranlar. C. Eş danışmanlığına başvuranlar. D. Evlilik danışmanlığına başvuranlar. E. Hepsi. Çözüm: aile, eş, evlilik ya da grup danışmanlığına katılan başvuranlar, gizli bilginin hangi durumlarda ve nasıl açıklanabileceğine ilişkin işverenin ve kurumun politikası hakkında bilgilendirilmelidir. Yanıt E'dir. Hepsi. 41. Aşağıdakilerden hangisi bireye ve topluma yardım bilgisini ve eylemini kapsayan bir bilim dalı ve bir meslektir? A. Teknik hizmet. B. Sosyal hizmet. C. Bilimsel hizmet. D. Kültürel hizmet. E. Ekonomik hizmet. Yanıt B. Sosyal hizmet. 42. Aşağıdakilerden hangisi beklenen davranışların sergilenmesi, istemeyenlerden kaçınılmasına rehberlik yapan sistemlerdir? A. Etik değer. B. Etik ilke. C. Etik standart. D. Etik kod. E. Etik kural. Yanıt C. Etik standart. 43. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilmektedir? A. Bilim etiği. B. Sosyal etik. C. Kültürel etik. D. Meslek etiği. E. Siyasal etik. Yanıt D. Meslek etiği. 44. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler için doğru bir ifadedir? A. Etik hiyerarşide insan yaşamını korumak en önde gelir. B. Daha sonra sırasıyla eşit davranma, özgürce seçim ve özgürlük, en az acı, iyi hayat standardı, gizlilik, mahremiyet, bilgilendirme gelir. C. Hiyerarşide gizlilik arka sıralarda gelmektedir. D. Yaşam hakkı daha kritiktir. E. Hepsi. Yanıt E. Hepsi. 45. 1. Kamu ya da özel sektörde ücretli, maaşlı çalışan sosyal çalışmacıların başvuranlardan ayrıca bir ödeme kabul etmesi söz konusu olamaz. 2. Kamu ya da özel sektörde ücretli, maaşlı çalışan sosyal çalışmacıların başvuranlardan hediye alması ya da başvuranların mal ve hizmetlerinden ücretsiz yararlanması veya bunları kabul etmesi söz konusu olamaz. 3. Sosyal çalışmacının uzmanlık alanına giren özel hizmet sunması halinde ise ücretleri belirlerken, ücretlerin verilen hizmete uygun, makul ve eşit olmasına dikkat edilmeli, başvuranların ödeme gücünü göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal çalışmacılar için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. Yalnız 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 46. Aşağıdakilerden hangisi sömürünün insan ya da nesneleri adaletsiz kullanma ve çıkar sağlama amacına yönelik olduğunu belirtmektedir? A. Arneson. B. Fayol. C. Crabtree. D. Gray. E. Geray. Yanıt A. Arneson. 47. Aşağıdakilerden hangisi gerçeği sözlerimize uydurmak, yani sözümüze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmek şeklinde tanımlanmaktadır? A. Doğruluk. B. Dürüstlük. C. Samimiyet. D. Uyarlama. E. İdare. Yanıt B. Dürüstlük. 48. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının başvuranı bilgi paylaşımı konusunda ne kadar ve nasıl zorlayabileceğinin sınırlarını göstermektedir? A. Bilgi bankası sınırları. B. Zeka standardı sınırları. C. Veri toplama sınırları. D. Elverişli ortam sınırları. E. Yetki sınırları. Yanıt C. Veri toplama sınırları. 49. Etikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Etik felsefi bir disiplindir. B. Etik ahlaki konu edinir. C. Etik bir ilkeler, kurallar, değerler, standartlar kümesidir. D. Etik ideal davranışları formüle ederken şu şekilde ya da böyle davran der. E. Etiğin ilgi alanı insanın davranış ve eylemleriyle bunların sonuçlarının araştırılması ve değerlendirilmesidir. Yanıt D. Etik ideal davranışları formüle ederken şu şekilde ya da böyle davran der. 50. Görüşmecinin yerine getirebileceğinden emin olmadığı bir sözü vermemesi ve verdiği sözü de tutması hangi ilkeyi ifade eder? A. Ayrımcılık yapmamak. B. Saygılı olmak. C. Tarafsız olmak. D. Yanlış vaatlerde bulunmamak. E. Veri toplama sınırlarına dikkat etmek. Yanıt D. Yanlış vaatlerde bulunmamak. 51. Aşağıdakilerden hangisi etiğin konusunu ifade eder? A. Ahlak. B. İnsan. C. Davranış. D. Değerler. E. Felsefe. Yanıt A. Ahlak. 52. Birbirleriyle rekabet eden doğrular arasında seçim yapmada yaşanan güçlüğe ne ad verilir? A. Etik karar verme süreci. B. Etik ikilem. C. Etik sorun. D. Etik ihlali. E. Etik dışı davranış. Yanıt B. Etik ikilem. 53. Ahlakla etik kavramları arasındaki farkları ortaya koyan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ahlak doğru ve yanlış teorisidir. B. Etik daha özel ve felsefidir. C. Ahlak evrensel, etik görelidir. D. Etik ahlakın pratiğidir. E. Ahlak düşünsel, soyut bir etkinliktir. Yanıt B. Etik daha özel ve felsefidir. 54. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerde etik yaklaşıma kaynaklık eder? A. Bilim etiği ve kişisel etik. B. Mesleki etik ve kişisel etik. C. Bilim etiği ve mesleki etik. D. Kişisel ve toplumsal etik. E. Kişisel ve kurumsal etik. Yanıt C. Bilim etiği ve mesleki etik. 55. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirilmiş onayı ifade eder? A. Başvuranın çalışmanın doğasını bilerek görüşmeyi kabul etmesidir. B. Başvuranın çalışmanın zararlarını bilerek görüşmeyi kabul etmesidir. C. Başvuranın görüşmeyi kabul etmesidir. D. Başvuranın görüşmenin prosedürlerini kabul etmesidir. E. Başvurana görüşme sürecinde sahip olduğu hakların bildirilmesidir. Yanıt A. Başvuranın çalışmanın doğasını bilerek görüşmeyi kabul etmesidir. 56. Aşağıdakilerden hangisi başvuranla iyi bir ilişki geliştirmek için sosyal çalışmacının gözeteceği etik ilkeler arasında yer almaz? A. Veri toplamanın sınırlarına dikkat etmek. B. Başvurana karşı saygılı olmak. C. Ayrımcılık yapmamak. D. Görüşmenin prosedürlerini açıklamak. E. Yansız olmak. Yanıt D. Görüşmenin prosedürlerini açıklamak. 57. Başvuranın bilgi paylaşımı konusunda ne kadar zorlanabileceği konusunda yol gösteren etik ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Veri toplamanın sınırlarına dikkat etmek. B. Başvurana karşı saygılı olmak. C. Başvuran haklarının tanınması. D. Mahremiyet ve gizliliğin garantilenmesi. E. Kötüye kullanma, istismar riskini azaltmak. Yanıt A. Veri toplamanın sınırlarına dikkat etmek. 58. Başvurana önyargılı tutumlarla davranmamak hangi ilkeyi ifade eder? A. Yansız olmak. B. Ayrımcılık yapmamak. C. Saygılı olmak. D. Objektif olmak. E. Davranış veya sözle yargılamamak. Yanıt B. Ayrımcılık yapmamak. 59. Birbiriyle çatışan seçeneklerin olduğu bir durumda sistematik bir düşünce biçimiyle ahlaki açıdan en doğru eyleme karar verilmesini içeren mantıksal sürece ne denir? A. Karar alma süreci. B. Seçim süreci. C. Etik karar verme süreci. D. Etik yargılama süreci. E. Etik ikilem süreci. Yanıt C. Etik karar verme süreci. 60. Etik hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en son gelir? A. Gizlilik mahremiyet. B. İnsan yaşamını korumak. C. En az acı. D. İyi hayat standardı. E. Eşit davranma. Yanıt A. Gizlilik mahremiyet. 61. Aşağıdakilerden hangisine göre etik, ödev, yükümlülük, sorumluluk, gereklilik, erdem gibi kavramları analiz eden, doğruluk ya da yanlışlıkla, iyi ve kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan felsefi bir disiplindir. A. French, B. Fayol, C. Smith, D. Ricardo, E. Marx. Yanıt A. French. 62. Aşağıdakilerden hangisi mesleki ve etik ölçülere uymayı gerektirdiği kadar bu ölçülerin yaratılmasını da gerektiren bir kavramdır? A. Etik sorun, B. Etik sorumluluk, C. Etik ikilem, D. Etik ihlali, E. Etik standart. Yanıt B. Etik sorumluluk. 63. Aşağıdakilerden hangisi davranışın iyi olması ile ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya çıktığı durumlar biçiminde tanımlanabilir? A. Etik sorun, B. Etik sorumluluk, C. Etik ikilem, D. Etik ihlali, E. Etik standart. Yanıt A. Etik sorun. 64. Kurala bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorununa ne ad verilir? A. Etik sorun, B. Etik sorumluluk, C. Etik ikilem, D. Etik ihlali, E. Etik standart. Yanıt C. Etik ikilem. 65. Aşağıdakilerden hangisi mesleki eylemi düzenleyen standart kuralların çiğnenmesi olarak tanımlanabilir? A. Etik sorun, B. Etik sorumluluk, C. Etik ikilem, D. Etik ihlali, E. Etik standart. Yanıt D. Etik ihlali. 9. ayrımın sonu, sayfa 185.